Ayrım 28, sayfa 247. 4. Konferansın bizim sadece yardımcı olarak hazır bulunacağımız bir toplantı olması ve bunun esas olarak Yunanlar arasında yapılan bir konferans olarak anlaşılması lazım geldiği konusundaki arzularımızı ifade ettik. Konuyu başpiskoposa açma zamanı geldiğinde onun kendine düşeni yerine getirmeye istekli olduğunu daha önceden öğrenmiş bulunuyorduk. Bizimle görüşmek üzere geldiğinde Ajax kruvazöründe Elas'ın yaptığı vahşet ve Eam'ın arkasındaki karanlık ve meşhum el hakkında çok acı sözler söyledi. Muhteşem bir insan, konferans başkanlığı önerisini derhal kabul etti. Atina'daki Birleşik Devletler ve Sovyet temsilcilerine gözlemci olarak konferansta hazır bulunmalarını teklif edeceğiz. Konferansın 26 Aralık saat 16'da toplanması kararlaştırıldı. 5. Elas'ın daveti reddedeceği düşünülebilir. Bunu yaparlarsa dünyanın gözü önünde dizginleri kopmuş bir azgınlıkla iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarını göstermiş olacaklar. Churchill, Op. Cilt, Cilt 6, sayfa 272-273. Böylece yasallık yolu daha başında tamamen kapatıldı. Eam bir kez daha kabul edilemez koşullarla yüz yüze gelecekti. Churchill'in hesaplarına göre Eam'ın iki alternatifi vardı. Katılmayı reddetmek, böylece dizginleri kopmuş bir azgınlıkla iktidarı ele geçirmeye çalışmak ya da makul bir neticeye ulaşmak için çok zayıf bir umut dahi beslemeksizin konferans masasına oturmak. İngiltere Başbakanı telgrafının ilk bölümünde Elas içindeki komünist unsurların inatçı bir direniş çekirdeğiyle sınırlı olduğunu kabul etmişti. Fakat Eam'ın arkasındaki karanlık, meşhum elle bir diyalog kurmanın imkansız olduğunu açıklamasına gerek yoktu. Sahte bir konferans daha. Churchill, Christmas günü Atina'ya uçuyor, barut fıçısının üzerine iniyor ve uzaktan gelen top sesleri arasında gangsterlerle görüşüyor. Tüm seyahat bir sessiz sinema gösterisi olabilirdi. Fakat öyle bir tarz ve hava verildi ki, İngiliz ve uluslararası kamuoyu üzerinde olumlu bir izlenim yapacak bir fırsat yaratıldı. Churchill, 26 Aralık sabahı Hotel Great Britain'e gitmek üzereyken, güvenlik görevlilerinin gece otelin temellerinde 750 kilogram dinamit bulduklarını öğrendi. Ateşleyiciler sökülmüştü, fakat Churchill yolunu İngiltere Büyükelçiliğine doğru değiştirmeye karar verdi. O karaya çıkarken, Ajax'tan birkaç yüz metre ötede, atılan mermiler denizin yüzeyinde su sütunları oluşturuyordu. Pire'de savaş hala olanca şiddetiyle devam ediyordu. Başkente giden yol topçu ateşi altındaydı. Zırhlı bir araca binen Churchill, Kraliçe Sofya Bulvarı üzerindeki İngiltere Büyükelçiliğine olaysız ulaştı. Çevrede her yönden atılan mermilerin ıslık sesleri duyuluyordu. Damaskinos'la bir toplantı daha yaptı. Daha sonra Yunanistan'daki bu kargaşalık ortamı içinde onun önemli bir kişi olduğu düşüncemi hala muhafaza ediyordum diye yazacaktır. Churchill, Op. Cilt, Cilt 6, sayfa 274. Otel Great Britain'de planlanan ve öğleden sonra toplanacak konferansın gereklerini yerine getirmek için son toplantı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. İlk oturum akşamın 6'sında neo-iyon tarzında döşenen geniş, karanlık ve dondurucu soğuk bir salonda başladı. Eam delegeleri zamanında gelememişlerdi. Çünkü toplantı yeri hakkında yanlış bilgi almışlar ve hatlardan geçiş saatini ertelemek zorunda kalmışlardı. Onların gelişi beklenirken belki de hiç gelmeyecekleri umuluyordu. Başpiskopos açılış konuşmasını yaptı. Churchill ve Eden başpiskoposun sağında, Feldmarşal Alexander solunda oturuyorlardı. Davet edilen tüm yabancı delegeler oradaydılar. Birleşik Devletler Büyükelçisi Lincoln McVeigh, tam yetkili Fransa elçisi Jean Balen ve Sovyet Askeri Misyonu Başkanı, karanlık ve ifadesiz yüzüyle Yarbay Grigori Popov, Yunanistan'daki tüm eski siyasi partilerin temsilcileri, aşırı sağdan liberal sola kadar salonun içinde tıkış tıkış oturuyorlardı. Tsaldaris ve adı çıkmış işbirlikçi Gonatas, en gerici eğilimin temsilcileriydiler. Sofianopoulos ve Maximas, en liberal kanat adına oradaydılar. Merkez ve az çok liberal sağ, Sofilis, Kafandaris, Dragomis, Kanelopoulos, Rallis, işbirlikçi başbakanla ilgisi yok, Stefanopoulos, Alexandris ve Theotokis tarafından temsil ediliyordu. Geleceğin adamı Plastiras'tı. Papandreou yarışta çekilmişti. Yine de Churchill, başpiskoposun ardından yaptığı konuşmasında, halen hükümetin başında bulunan başbakanın toplantı tasarımını desteklediği konusu üzerinde ısrarla durdu. İngilizlerin çekileceklerini ve Yunanlar arasındaki hesaplaşmaya karışmayacaklarını söyledi. Ve geçerken İngilizlerin Başkan Roosevelt ve Mareşal Stalin'in tam onayıyla Yunanistan'a geldiklerine değindi. Popov'un hiç renk vermediğini söylemek gereksiz. EAM delegeleri Churchill'in konuşmasının bitiminde geldiler ve tercümandan Churchill'in yeni tip müdahalesini işitme fırsatını buldular. EAM heyeti Siantos, Patsalidis ve Mandakas'tan ibaretti. Daha sonra sözü Alexander aldı ve İngiliz birliklerine uzun bir metiye düzdü. Maximos ve Papandreou'yu da dinledikten sonra Patsalidis ayağa kalktı ve EAM'ın görüşmeler yoluyla bir anlaşmaya varılması konusundaki arzularını bir kez daha belirtti. Nihayet Eden yaptığı kısa sonuç konuşmasında bir konferans toplama fikrinin olanca şerefiyle Churchill'e ait olduğunu söyledi. Artık perde açılmıştı. Churchill ardında tüm yabancı gözlemciler olduğu halde konferans salonundan ayrıldı. Büyükelçiliğe döndü ve bir gaz sobasının önüne çömelerek karısına tel çekti. Yunanistan Dışişleri Bürosu'ndaki konferans son derece dramatikti. Tüm o vahşi görünüşlü Yunanlı yüzleri masanın çevresindeydi ve başpiskopos boyunu sanırım 2 metreye çıkaran o muhteşem şapkasıyla bize başkanlık etti. Birkaç nezaket sözünden sonra Elas delegesinin elini sıktım. Verdikleri karşılıktan açıkça hoşnut oldukları görülüyor. Bunlar en tepedeki adamlar. Artık onları baş başa bıraktık çünkü bu bir Yunan gösterisiydi. Churchill, Opcilt, Cilt 6, sayfa 276. Konferans masasında ortaya atılan ilk mesele naiplik konusuydu. EAM delegelerinin sistematik bir karşıt fikir ileri sürmemelerine rağmen görüşmeler sırasında çeşitli güçlükler ortaya çıktı ve konunun ele alınması bir sonraki güne ertelendi. Partizanların konumu ülke dışında güçleniyordu ve Churchill giderek şiddetini artıran eleştiriler karşısında bizzat Atina'ya gelmek zorunda kalmıştı. Bu durum EAM'a güçlü olduğu yanılsamasını verdi. Bizzat Siantos'un önderlik ettiği delegeler tam bir direniş göstermeye kararlıydılar. Hatırlanmalı ki bu sırada Churchill'in dünyanın gözü önünde oynadığı başlıca rol kurtarıcılık ve faşizme karşı mücadele şampiyonluğuydu. Partizanlar bu hakemlik rolünü kabul etme konusunda istekliydiler. Fakat zarlar bu kez de hileliydi. Churchill başpiskopos aracılığıyla yasallığı bir hançer olarak kullanmak amacındaydı. Ansızın Atina'ya gelmesi ve bir konferans toplaması bir zayıflık belirtisi değil, aynı politikaya devam edebilmek, tüm bir halkın kazandığı zaferi ve egemenliği çalmak ve Yunanistan'a kendi seçtiği yöneticilere dayatmak için bir bahane yaratmak isteğinin belirtisiydi. Günün uzlaştırıcısı seçilen Damaskinos, patronlarının Yunanistan'ın bağımsızlığı yönünde bir eğilim taşımadıklarını, savaşı kazanmanın şerefini buna tercih ettiklerini mükemmelen biliyordu. Siantos, 27 Aralık'ta 6 maddeden oluşan bir anlaşma taslağını konferansa sundu. 1. EAM hükümetin %40 ila 50'sini oluşturmalı. 2. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, Savaş ve Dışişleri Sekreterlikleri EAM'a verilmeli. 3. Jandarma teşkilatı dağıtılmalı ve işbirlikçiler cezalandırılmalı. 4. Dağ Tugayı, Kutsal Müfreze ve Ulusal Savunma Birlikleri dağıtılmak üzere İngilizlerin komutasına verilmeli. 5. Şubat ayının ilk pazar günü gelecekteki rejimin şeklini belirlemek için bir plebisit yapılmalı. 6. Yasama Meclisi için seçimler Nisan ayında yapılmalı. Taslağın amacı sadece bir tartışma zemininin oluşturulmasıydı. Fakat Lübnan ve Caserta'da uğranılan yenilgilerin anısı Siantos'u daha ileri bir platform oluşturma çabasına yöneltti. Başlangıçta daha az sert önerilerin ileri sürülmesi, her durumda sadece konuşmaların saatler boyunca uzamasına yol açacaktı. Hala devlet başkanı gibi davranan Plastiras, EAM'ın 6 maddesi okunur okunmaz ayağa kalktı ve önerileri reddetti. Monarşist bir kuruluş olan Halkçı Parti'nin delegeleri de ayağa kalktılar ve protesto olarak salonu terk ettiler. Durum kötüye gidiyordu. Birkaç dakika içinde aşılamaz derinlikte bir uçurum iki kesimi birbirinden ayırmıştı. Diyaloğu polemiğe girerek devam ettirmek imkansızdı. Siantos ve Partsalidis'in ağızlarından çıkan her sözcük bir oda dolusu yetersiz ve açgözlü politikacının öfke dolu küfür ve sataşmalarıyla karşılanıyordu. EAM delegeleri Churchill'in barış üvertürüne olumlu yanıt vermişlerdi ve hayallerinden vazgeçemiyorlardı. İngiliz başbakanının gerçekten de uzlaştırıcı bir çözüm aradığına, fakat kendisine bağlı Yunan temsilcilerinin uzlaşmaz tutumları nedeniyle bu işi başaramadığına inanıyorlardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılan delegeler, Churchill'e kişisel görüşme isteklerini belirten bir mektup gönderdiler. Bu sırada Churchill, yabancı gazetecilere bir basın konferansı veriyor ve iyi niyetinin kanıtlarını dünya kamuoyu önünde sergilemeye çalışıyordu. Görüşmeler yoluyla bir çözüm sağlamak için gösterdiği çabaların, Elas'ın uzlaşmaz tutumu tarafından boşa çıkarıldığını ilan etmek için konferansın bitimini beklemesine gerek kalmadı. Öğleden sonra Damaskinos'tan bir davet aldı ve çok memnun oldu. Damaskinos'un Elas delegeleriyle yaptığı görüşmelerin, aynen bu sözcük kullanılıyor, sonucu olarak Yunan kralına onu naipliğe atamasını teklif etmem gerektiği ortaya çıktı. Naip, yeni bir hükümetin hiçbir komünist üye alınmaksızın kurulması işine girişecekti. Elas, silah bırakmayı kabul edene kadar ya da tüm Atina onlardan temizlenene kadar tüm gücümüzle savaşa devam etme işini üzerimize aldık. Ona, Atina ve Atika'nın ötesinde herhangi bir askeri görev yüklenemeyeceğimizi, fakat Yunan ulusal ordusu kurulana kadar İngiliz güçlerini Yunanistan'da tutabileceğimizi söyledim. Bu görüşmeden hemen önce benimle özel bir görüşme yapmak isteyen komünist delegelerden bir mektup almıştım. Başpiskopos bu görüşmeyi kabul etmemem için bana ricada bulundu. Konferans nitelik itibariyle tamamen Yunanlı olduğu için onların bu görüşme isteklerini haklı görmediğim yanıtını verdim. Churchill, Opjit, Cilt 6, sayfa 276-277. Papandreou'ya gelince, İngiliz oyununun birinci perdesinin son sahnesinde oldukça güç bir yardımcı rolü oynadıktan sonra sessizce sahneyi terk etti. Ayrılmadan önce Bay Papandreou'ya veda etme fırsatı bulamamıştım. Hala istifa etmiş durumdaydı ve bu yapılan iş bakımından ağır bir kayıptı. Büyükelçimize onunla dostça ilişkilerini sürdürmesini söyledim. Churchill, Op, Cilt, Cilt 6, sayfa 277. Daha sonra Churchill yeniden ciddi işlerle meşgul olmaya başladı ve genelkurmaya bir mesaj göndererek Atina'ya iki askeri birlik daha gönderilmesini emretti. Sokak savaşı her yere yayılmıştı. Konferanstan iki gün sonra 29 Aralık'ta partizanlar kendilerine ansızın üç büyüklerin aldıkları bir karar biçiminde ortaya çıkan kaderle yüz yüze buldular. Viski, Moskova'daki Yunanistan Büyükelçisi Politis'i makamına davet etti ve Sergeyev'in Atina Sovyet Büyükelçiliğine resmen atandığını bildirdi. Bu Churchill-Stalin anlaşmasının ilk aleni sonucuydu. Eam Elas bu sırada Yunanistan'da kaderin ancak silah zoruyla belirlenebileceğini anlayabilmiş değildi. Gelen haberler dramatik bir ihaneti ortaya çıkarıyordu. Churchill Londra'ya döndü ve aynı gün hükümet binasında Yunan hükümdarını kabul etti. Fırtınalı bir görüşme oldu. Fakat Churchill kendi görüşünü desteklemek için birden çok kanıta sahipti. İngiliz himayesindeki Yunanistan Kralı 2. George bir naibin atanması konusunda ikna edildi. "Bu benim için çok zor bir görev oldu," diye yazar Churchill. Krala kabul etmemesi halinde sorunun onsuz çözümlenemeyeceğini ve onun yerine yeni hükümeti tanıyacağımızı söylemek zorunda kaldım. 2. George nihayet sabaha karşı 4:30'da bir bildirge imzaladı. "Ben, Helenlerin kralı 2. George, sevgili halkımın içinde bulunduğu son derece ağır ve kontrol altına alınması güç koşulların yarattığı durumu dikkate alarak, ulusun arzusu serbestçe ve tam olarak ifade edilmedikçe Yunanistan'a dönmemeye karar verdiğimi açıklıyor ve bu bildirgeyle sadakat ve bağlılığınıza tam bir güven duyarak siz Başpiskopos Damaskinos'u bu olağan dışı dönemin devamı süresince naipliğime atıyorum. Ve size krallığımda düzeni ve sükuneti sağlamak için gerekli önlemleri almanız için yetki veriyorum." Churchill, Opjit, Cilt 6, sayfa 279. Damaskinos 3 Ocak 1945'te yeni hükümeti kurdu ve başına Cumhuriyetçi Palestiras'ı getirdi. Başarısızlıkla sonuçlanan konferanstan sonraki birkaç gün içinde EAM politikası Opla'nın şiddet hareketleri ve tekrarlanan barış üvertürleri arasında yalpalamaya devam etti. Churchill 1 Ocak'ta Elas liderliğinden yeni bir mesaj almıştı. Elas'ın Atika bölgesinden ayrılması ve Scobie'nin öne süreceği şartların dikkate alınacağı konularında bilgi veriliyordu. Gerçekte bu savunmaya çekilmek için yapılan dokunaklı bir kapanış konuşmasından başka bir şey değildi. Eam merhamet dilenme durumuna düşürülmüştü. Churchill'in Atina macerası uluslararası kamuoyunda yaratılan imajı temizlemişti. Artık onun tek düşüncesi askeri müdahaleden azami ölçüde avantaj sağlamaktı. Elas'ın mesajına yanıt verme zahmetine katlanmadı. Terör. Hükümetten gelen terör ve Averof hapishanesinden kitle halinde kaçışlar, Oplay'a tam bir serbestlik içinde hareket etme bahanesi sağladı. Devrimci polisi denetimi altında tutan Stalinist klik, sosyalizmin müttefiklerinin geleneksel güvensizliğini dizginlerinden boşaltarak var gücüyle temizliğe başladı. Kızıl mezalim teması Yunan polisi tarafından işlendi ve bunların geçerliliğini kabul eden Walter Citrin yönetimindeki bir İngiliz komisyonuna takdim edildi. Elas 3 Aralık'ta yapılan gösteriden beri 5000 adam kaybetmişti. Her gün sokak savaşlarının sayısız sivillerden oluşan kurbanları pusuya düşürülenler ya da hesabı görülenler alelacele açılan mezarlara gömülüyorlardı. Kentteki tüm boş alanlar bu mezarlarla dolmuştu. Savaşçıların cesetleri Zapayon bahçelerinde toplanıyordu. Burada yaşanan sahnelerin biri bir tanık tarafından şöyle anlatılıyor. Bir akşam hükümet polislerinden biri yasa dışı duruma düşmüş genç bir Yunanlıyla temas kurdu. Sana bir iş vereceğiz. Çeneni kaparsan her şeyi unuturuz. Seni ve aileni her zaman kollarız. Kimseye bir şey söylemeden gözden kaybolacaksın. Genç Yunanlı gün batımında bir itfaiye binasında toplanan küçük bir gruba katıldı. Takım bir kamyona bindirilerek Zapayon'a götürüldü. Oradan toplanan cesetler özel bir evin bahçesine aktarıldı. Burada cesetler üzerinde çalışan başka kişiler vardı. Cesetler kesilip biçiliyor ve kızıl işkencecilerin kurbanları haline getiriyorlardı. Bir kabusu andıran bu korkunç işin sonunda bir kova dolusu göz çıkarıldı. Görüntülerin fotoğrafı çekildi ve ertesi gün dış basına verildi. Birisi kaybolduğu zaman kaybolanın bir akrabası, eşi ya da arkadaşı genellikle cesedi aramak için Zapayon morguna giderdi. Yine böyle bir amaçla oraya giden bir kadın korktuğunun başına geldiğini gördü. Kocasının cesedi çimenliğin bir köşesinde diğer cesetlerin arasında yatıyordu. Şakağında bir kurşun deliği mavimsi bir leke gibi duruyordu. Atina'daki durum nedeniyle kadının cesedi alıp götürmesi imkansızdı. Kadın 2 gün sonra polisçe çağrıldı ve morga götürüldü ve orada kocasının korkunç bir biçimde parçalanmış cesediyle karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında dehşete kapılan ve çığlıklar atan kadın durumu protesto ederek kocasının cesedini 2 gün önce gördüğünü ve bu şekilde olmadığını söyledi. Terörün mezarcıları kendilerine verilen işi öyle bir aceleyle yapıyorlardı ki cesetlerin kimliklerini ortadan kaldırmak gibi en temel önlemleri bile ihmal etmişlerdi. Şüphesiz Oplay'a yöneltilen suçlamaların çoğunda bir doğruluk payı vardı. Peristeri'deki bazı evlerin bodrumlarında Stalinist düzenin temsilcileri etkin bir çıraklık devresinden geçiyorlardı ve burada kazandıkları beceriler bir yıl sonra aynı coşkuyla kendi partilerinde temizlik faaliyetlerine giriştikleri zaman işlerine yarayacaktı. Öteki tarafta Ulusal Savunma Birlikleri telaş içinde, sabık işbirlikçi unsurlarla birleşerek Skobi'ye bağlı birliklerin peşinden gidiyorlardı. Aptal değildiler. Hükümete bağlı kuruluşlar henüz bu şiddet düşkünlüğünün zirvesine varmamışlardı. Kısa süre sonra kendilerine bir andarte kellesi getirene bol miktarda İngiliz altını vermeye başlayacaklardı. Bu paralı avcılardan birinin fotoğrafı çok sonra İngiliz gazetelerinde yayınlandı ve uluslararası kamuoyunun dehşete düşmesine yol açtı. Fotoğrafta bir atın eğerine saçlarından bağlanmış kadın başları görülüyordu. Son. Atina'daki savaş artık sonuna yaklaşıyordu ve şimdiki mesele rehinlerin ve son Elas birliklerinin kentten güven içinde çıkmalarının sağlanmasıydı. Nedir ki bölgelerdeki güçlerin çoğu hala durumlarını koruyorlardı. Churchill ve Alexander, Elas'ın kırsal kesimi bir bütün olarak kontrol altında tuttuğu ve oradan zorla çıkarılamayacağı konusunda ikna olmuşlardı. Metsova'dan dönen Sarafis, Teselya'daki birliklere tüm demiryolu hatlarını ve ana yollarını mayınlamaları için emir verdi. Atina'daki belirleyici sokak savaşlarının dışında tutulmalarına dehşetli içerleyen dağ adamları, Merkez Komitesi'nin uğradığı yenilgide paylarının olmadığını hissediyorlardı. Marcos ve Bakircis Selanik'i işgal altında tutmaya devam ediyorlardı. Burada işbirlikçilere karşı izledikleri amansız politika bir İngiliz gözlemcinin, Kapel'in gönülsüzce olsa da saygısını kazanmıştı. Aris ve Sarafis'in emrinde 5 tümen vardı. Teselya, Karagorgis ve bu Kolavas ellerindeydi. Fakat tüm bu güçler belirleyici anı kaçırmışlardı ve artık başkente müdahale etmek için vakit çok geçti. Pire sonunda 7 Ocak günü bütünüyle Skobi'nin eline geçti. Bir gün sonra İngilizler Pira-Atina yolunun tamamını kontrol altına alıyorlardı. İşçi semtlerinde ev ev verilen bir savaş başladı. Aynı gün bir Elas heyeti Scobie ile görüşerek Andartelerin ateşkes koşullarını kabul edeceklerini bildirdi. Elas, birliklerini kuzey ve batı yönlerinde Atina'nın 150 kilometre uzağına çekecek, Selanik'i, Peloponez'i ve adaların çoğunu tahliye edecekti. Tutsaklar bire bir kuralına göre değiştirileceklerdi. Tüm bu koşulların yerine getirilmesi halinde 15 Ocak gece yarısı ateş kesilecekti. İç kesimleri kontrol eden güçlerin silahsızlandırılması, Selanik ve Peloponez'in boşaltılmasıyla birlikte başladı. Liderlik, Caserta Anlaşması'ndan sonra kullanılan yöntemlere başvurdu. Birlik komutanları, kendi bölümleriyle sınırlı emirler aldılar ve genelde yapılan iş hakkında bilgi edinmemeleri sağlandı. EAM ve KKE merkez komiteleri, Churchill sayesinde manevra yapamayacak bir durumda kalmışlardı. Teslim olma zorunluluğunu hissetmeyen birliklerine silah bırakma koşulunu kabul ettirmek istiyorlarsa, kendi dönüşlerini de ustalıkla yapmak zorundaydılar. 4-5 Ocak gecesi bir Elas müfrezesi Eksarya semtini savunurken tamamen imha olan bir öğrenci birliğinin yerini almak üzere bölgeye geldi. Birlik tam Likabetus'a saldırıya hazırlanıyordu ki ilk geldiği yerde kalması için emir aldı. Verilen görev Atina'dan çekilen birliklerin korunmasından başka bir şey değildi. Genel çekiliş ayın 5'inde başladı. Çok sayıda rehine militanlardan önce sevk edildi. Bunların çoğunlukla Atina burjuvasından alınan 15 bini Trikala bölgesinde, Atika'nın kuzeyindeki dağların üzerinde toplatıldılar. Yiyecek yetersiz, iklim sertti. İngiliz uçakları silahlı gördüklerine ateş açıyorlar. Fakat mahkum kafilelerine yiyecek kutuları ve DDT atıyorlardı. Varoşlarda özellikle Peristeri'de halk mahkemeleri adalet mekanizmasının hala işlediğini göstermek için son bir telaşla geceli gündüzlü çalışıyorlardı. Opla sığ bir politik gerçekçilikle eski bir ideolojik çatışmayı canlandırmak için bu anı seçti ve bazı sosyal demokrat sendika liderlerini idam etti. Elas'ın son savaşçı birlikleri 6 Ocak sabahı Atina'yı terk ettiler. Atina'nın üzerine alışılmamış bir sessizlik çöktü. İngilizler ansızın sessizliğe bürünmüş bir kentle karşılaştılar. Son andarteler başkentin yaklaşık 15 kilometre kuzeyindeki Tatoi ve Kifisya'ya yaklaşıyorlardı. Zengin Atinalılar burada yaz tatillerini geçirirlerdi. Bir Epon grubu Tatoi Sarayı'na saldırdı. Bu sembolik bir hareketti ve onlara sadece mahzenlerde bekletilmiş en iyisinden birkaç şişe şarap alma fırsatı verdi. İngiliz uçakları şafakta ortaya çıktılar ve gökyüzünde daireler çizerek yürüyüş kollarına makineli tüfek ateşi açtılar. Yollar hala donanma topçusunun ve Akropolis'teki topçu birliklerinin açtıkları ateş altındaydı. Partizanların hava saldırılarına karşı örgütlenmiş hiçbir savunma sistemleri yoktu. Hendekler iki gün önce isabet almış, erzak araçlarının enkazlarıyla doluydu. Yol üstündeki tüm köyler Elas'ın elindeydi ve adamlar buralarda birkaç saat kadar dinlenme fırsatı buluyorlardı. Fakat İngilizler peşlerindeydi ve Selanik'ten gönderilen bir seyyar topçu birliğini ele geçirmek için Tebes'e varmaya çalışıyorlardı.